İnnallaha qad ba'se lekum taluta melike. Allah size Talut'u komutan olarak tayin etti. Şimdi ona itaat edin dedi. Dediler ki onun bizden üstünlüğü nedir ki? Ona bizden fazla mal mülk mü verilmiş ki? Yahudi zihniyeti daima maddeye bakıyor, şeytanın ahlakı. Şeytan da maddeye bakmıştı, hani hatırlayın. Hazreti Adem'e secde etmekle emrolunduğunda o da maddeye bakmıştı. Ben ateşten, o topraktan demişti. Halbuki bakması gereken nokta bu değildi. Maddenin ne önemi vardı ki? Sonuçta toprak da mahluk, ateş de mahluk idi. Önemli olan Allah'ın üstün demesiydi. Allah'ın üstün dediği üstündü. Yahudi ahlakı, şeytanın ahlakı. Öyle bakıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهِ اَمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyordu. Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder. Talut ehil bir insan idi. Savaşı bilen, muttaki bir insandı aynı zamanda. Hem ilmen hem cismen onlardan üstün kılınmıştı. Peygamber, yeryüzünde bir medeniyet kurmakla görevlendirilmiş bir liderdir. Yeryüzünde zina olduğu müddetçe medeniyet olmayacaktır. Kadın erkek ilişkilerini düzenlemeyen, kadın erkek ilişkilerine bir düzen getiremeyen bir medeniyetin medeniyet olması mümkün değildir. Allah'a şirk koşulan bir toplum medeni bir toplum olamaz. Allah'tan başkasına ibadet edilen, Allah'tan başkalarına itaat edilen, kullara kulluk yapılan, Allah'a değil de kullara kulluk yapılan bir toplum asla medeni olamaz. O toplum gerici bir toplumdur. O toplum mürteci bir toplumdur. O toplum cahiliye toplumudur. Nefislerini değiştirmemiş olanlar uzaya gitseler bile medeni sayılabilirler mi? Uzaya giden adam bir taraftan adi bir insan olamaz mı mesela? Namussuz olamaz mı mesela? Hain olamaz mı? Zinakar bir insan olamaz mı? İnsanların kanını emen bir faizci olamaz mı mesela? Bir namussuz olamaz mı mesela? Ne alakası var uzaya gitmekle medeni olmanın?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle ilk Resul olan Ulul Azm peygamberlerin ilki olan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı kısaca hatırlatmış idi ve ondan sonra İsrailoğullarına geçmişti. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı hatırlatırken Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'un en önemli özelliği olan şükreden bir kul olduğunu söyleyerek hatırlatıyor. Hazreti Nuh çok uzun zaman tebliğ etmiş olmasına rağmen hiç usanmamış, sabır göstermenin de ötesinde şükür göstermiş olan büyük bir peygamber idi. Nuh Aleyhisselam birçok peygamberden çok daha uzun yaşamış. Allah Azze ve Celle tufandan evvel kendisine 950 sene anlatmayı, tebliğ etmeyi nasip etmiş. Çok uzun süre görev yapmış olan bir peygamber. O kadar uzun süre görev yapmış olmasına rağmen hiçbir gün of pof etmemiş, sabırsızlık göstermemiş, insanların iman etmemelerine rağmen o görevini yapmaya devam etmiş. Tam bir asker gibi işi komutanı havale etmiş, kendisi görevini bilmiş. Kendisi yapması gerekeni yapmış, hidayetin Allah'ın elinde olduğunu unutmamış olan bir peygamber. Kur'an'da zikredilen en eski kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmidir. Ve çok uzun süre tebliğ ettiği için bazı hadislerde kıyamet gününde insanlar şefaat edecek olan bir peygamber ararlarken Hazreti Adem'e giderler. Adem Aleyhisselam insanlığın atası olduğu için, herkes onun evladı olduğu için babaya giderler, babadan yardım isterler. O Nuh'a gönderir. Nuh Aleyhisselam çok uzun süre peygamberlik yaptığı için, bir Abdüşşekur olduğu için her halde, her vaziyetinde Allah Azze ve Celle'ye şükrettiğinden dolayı ona gider, ona başvururlar. O da şefaat edemeyeceğini söyler, diğer bir peygambere gönderir, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa'ya, İsa'ya ve en sonunda gelirler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yalvarırlar. Efendimiz kıyamet gününde ben insanların efendisiyim buyuruyor. O gün bütün peygamberler hiçbirisi şefaat edemeyeceği halde henüz o pozisyonda iken, hiçbirisine henüz şefaat etme yetkisi verilmemişken ve hepsi kendi yapmış oldukları bir takım hataları hatırlayıp da ben şu hatayı yapmıştım ondan dolayı şefaatçi olamam derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün şefaat eder. Ümmeti ümmeti diyen Allah'ın Resulü Miraç'ta bile ümmetini hatırlayan, ümmeti için de Allah'ın rahmetinin olmasını isteyen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta 50 vakit namazın 5'e indirilmesini için Rabbine yalvaran, ümmetine karşı bu kadar şefkatli, merhametli olan Allah'ın Resulü, kendisi 50 vakit de kılar, 100 vakit de kılar. Çünkü o ihsan makamındadır. Rabbini görüyor gibidir. Rabbini görüyor gibi namaz kılan insan namazdan usanmaz. Kendisi o makamda olduğu halde, hatta onun da ötesinde daha yüksek makamlarda olduğu halde, her an bir makam geçtiği halde, her saniye yeni bir makama yükseldiği halde, yine de ümmetinin kaldıramayacağını Hazreti Musa'nın yol göstermesiyle anlamış ve Rabbine yalvarmış idi. Böyle büyük bir peygambere başvururlar, ondan şefaatçi olmalarını isterler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonuçta ümmetine şefaat eder. Bütün peygamberlerin kabul olunacak olan bir duası vardır buyuruyor. Her peygamber o duasını dünyadayken yapmıştır. Ben ise yapmadım buyuruyor. Ben onu kıyamet gününde ümmetim için sakladım. Kıyamet gününde o hakkımı kullanacağım. Ümmetim için şefaatçi olacağım buyurmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine karşı bu kadar şefkatliydi. Çok zor anlar geçirmişti. Çok zor anlar geçirdi ama o anlarında bile o dua hakkını kullanmadı. Başından aşağı deve işkembesi boşalttılar. Suikastler tertiplediler. Savaşlarda çok zor anlar geçirdi. Kendinden kat kat güçlü olan ordularla savaştı. Çok aç kaldı, susuz kaldı. Bilal'in koltuğunun altına saklamış olduğu
az bir şey yiyecekle bir ay idare ettiği olurdu. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi bizim evimizde hilal görülürdü. Bir hilal daha görülürdü. Bir hilal daha görülürdü. İki ay geçerdi de bizim evimizde ocak yanmazdı. Allah'ın Resulü'nün evinde ocak yanmıyordu, yemek pişirilmiyordu. Ne yer ne içerdiniz diye sorulduğunda bazen bir komşumuz var süt gönderirdi. Bazen hurma yerdik, bazen süt gönderirlerdi, süt içerdik. Bir defasında da az bir şey birisi et göndermişti diye böyle hatıralarını anlatıyordu Allah Resulü'nün hanımı, müminlerin annesi. Çok zor günler geçirdiği halde o dua hakkını, kabul olunacak olan dua hakkını Allah Resulü kullanmamıştı yine de. Bedir Savaşı'nda kullanılmaz mı? Uhud'da kullanılmaz mı? Hendek'te kullanılmaz mı? Çok zor anlardı o anlar. Ama yine de o anında bile kullanmadı. Bu dünyanın musibetleri gelip geçicidir diye düşündü. Bu dünyanın musibetleriyle karşılaştığında İsmi Azam ile dua etmeyi düşünmedi. Kabul olunacak olan o duasını yapmadı. Çünkü ahiret günü çok daha şiddetli olacaktı. Ahirette insan anasından kaçacak, babasından kaçacak, çocuğundan kaçacak, sevdiğinden kaçacak, eşinden kaçacak, malından, mülkünden kaçacak, herkesten kaçacak, kimseyi görmek istemeyecek. Kimi görürse kendinden belki alacağı var, alacağını isteyecek. O yüzden kimseyi görmek istemeyecek. İşte o güne bırakıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O hakkını, o dua hakkını o güne bırakıyordu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde aslında Hazreti Nuh aleyhisselamdan da çok ötede bir Abdüşşekur olduğu halde Kur'an-ı Kerim başka peygamberlerde de böyle bir sıfatın varlığını bize hatırlatıyor. Hazreti Nuh aleyhisselamda bu sıfat demek ki çok önde gidiyor. Hazreti İsa aleyhisselamda nasıl ki mesela maneviyat öndedir. Hazreti İsa'nın kutsiyeti öndedir. Hazreti Musa aleyhisselamda da kutsiyet vardır. Onda da yüksek bir maneviyat vardır ama Hazreti Musa dendiği zaman onun maneviyatından çok, onun İsrail oğullarıyla geçirdiği maceralar ve onun onlara öfkesi akla gelir. Hazreti İsa dendiği zaman onun mesajı içerisinde La İlahe İllallah'ın yanında bir de ondaki maneviyat, o yüksek maneviyat akla gelir. Elbette ki her peygamberin kendine has bir özelliği var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerdeki en güzel sıfatları kendinde toplamış ahir zaman peygamberi. Bütün insanlığa gönderildiğinden, ahir zaman peygamberi olarak gönderildiğinden en üstün peygamber en sona bırakılmıştı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı hatırlatan Kur'an-ı Kerim ondan sonra İsrail oğullarından bahsediyordu bize. İsrail oğullarına Allah Azze ve Celle şöyle hükmetmişti onlara vermiş olduğu kitapta. وَاَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِ اِسْرَائِيلِ اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا Musa'ya da kitabı vermiştik, Tevrat'ı verdik. Ve onu, o Tevrat'ı İsrailoğulları için, Yahudiler için hidayet kaynağı kıldık. Bütün vahye dayalı olan bütün kitaplar hepsi bire hidayet kaynağı. Bütün peygamberler hidayet kaynağı. Bütün kitaplar hidayet kaynağı çünkü Allah'tandır. Allah Azze ve Celle insanı en iyi tanıyan olduğundan dolayı yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Rabbul Alemin olan Allah, Halık olan Allah yarattığını en iyi bildiğinden ötürü ona uygun bir kitap indirdi. Ve indirmiş olduğu kitap onlar için bir hidayet kaynağı oldu. Ve ceannâhu hudan li ben İsrail. İsrail onlar için bir hidayet kaynağı kıldık onu. Ellâ tettehizû min dûni vekîle. Onlara o kitapta böyle vahyettik. Benden başkasını vekil ittihaz etmeyeceksiniz. Benden başkasına güvenmeyecek, sırtınızı yaslamayacaksınız. Ne ananıza, ne babanıza, ne kardeşinize, benden başkasına sırtınızı yaslamayacaksınız. Sadece benden isteyeceksiniz. Sadece bana güveneceksiniz. Çünkü bütün dostlarınızın bir gün gelip de size sırtını dönme ihtimali var. Ama Rabbul Alemin olan Allah'ın kullarına sırtını dönmesi mümkün değil. Nasıl ki ilmi sonsuzdur, nasıl ki her şeyi görür görmesi sonsuzdur, nasıl ki her şeyi işitir işitmesi sonsuzdur. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin rahmeti de sonsuzdur. Ondan dolayıdır ki bütün vekil tuttuklarınız, bütün dayandıklarınız hepsi çöker. Ama Allah Azze ve Celle'ye dayanmış olanlar, ona tevekkülü öğrenmiş olanlar, onların dayandığı Allah hiçbir zaman onları terk etmez. Anan da seni terk edebilir, baban da. Ve nihayet görüyorsunuz zaten böyle hadiseleri. Çocuğun da seni terk edebilir. Nice iyilikler yaparsın bir insana mesela. Bir gün yapmayıversen seni terk eder gider. Hatta bazen nice iyilikler yapmış olduğun insanlardan hıyanet görürsün. Bazen kişi karısına hıyanet eder. Bazen kadın kocasına hıyanet eder. Bazen anne baba çocuğuna hıyanet eder. Bazen çocuk ana babasına, bazen tebaa devletine, bazen devlet tebaasına, bazen reisler tebaaya hıyanet eder. Bazen tebaa reislere hıyanet eder. Ama Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin hıyaneti asla söz konusu olmamıştır. Hiçbir zaman kullarına hıyanet etmedi. Bazen keser. Vallahu yakbidu ve yapsut. Bazen kısar, bazen açar. Bunu gördüğü zaman bazı zayıf kimseler Rabbul Alemin olan Allah ona verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Kur'an böyle diyen kimselerden bahseder bize. Rabbi ona nimet verdiğinde, Rabbi onu güçlendirdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Rabbi ekrameni. Fakat eğer Rabbi bir gün kısacak olursa, bir gün onu imtihan etmek için, hem aynı zamanda onun iyiliği için, belki ayağa kayacak, daha kötüye gidecek, ayağa kaymasın diye, belki fakirlik onun için hayırlı olacak, belki iflas onun için hayırlı olacak, hem zaten kendi hatalarından kaynaklanıyor. Böyle olduğu halde, Rabbi ehanen der, Rabbim bana ihanet etti. Halbuki böyle söyleyenin kendisi Rabbul Alemine ihanet etmektedir. Rab hiçbir zaman hıyanet etmedi, etmemiştir, etmeyecektir. Onun büyüklüğüne hıyanet yakışır mı? Nasıl ki bir büyük insan, bir büyük insana dahi hıyanet yakışmıyorken, Rabbul Alemin olan kainatın padişahına hiç hıyanet yakışır mı? Onun için madem ki tek hıyanet etmeyecek olan O, ondan dolayı sadece O'nu vekil ittikaz edeceksin. Bütün dostların seni terk edebilir. Etrafında milyarlarca insan olsa onlara güvenmeyeceksin. Tek başına kalsan da, milyarlarca insan seni alkışlasa da, elini ayağını öpseler de sen daima Rabbul Alemine sığınacaksın. Bunu başarmış olanlar, denizle Firavun arasında kalsalar bile, yine de o anda bunu hatırlarlar da Allah'tan başkasına sığınmazlar. Herkes eyvah der, İsrailoğulları denizle Firavun arasında kaldıklarında eyvah dediler, yakalandık. İşte tevekkülü anlamış, Allah'ın hıyanet etmeyeceğini anlamış olan Hazreti Musa, Allah'tan Allah'ı sadece vekil ittihaz etmiş olan Musa dedi ki kelle inne ma'ye rabbi seyehdin. Bildiğiniz gibi değil mesele. Hiçbir zaman anlamadınız zaten. Hiçbir zaman Allah'a koymanız gereken makama koyamamıştınız zaten. Daima hıyanet edip durdunuz Allah'a. Benim Allah'ım, benim Rabbim benimle beraberdir, bana mutlaka bir yol gösterecektir. Allah Azze ve Celle ona hıyanet etmedi ve yol gösterdi kendisine. Vur dedi elindeki asayla ve deniz yarıldı ve geçti. İşte o zaman anlaşıldı ki Allah'tan başka dost yoktur. Allah'tan başkasına dayanmak, güvenmek aptallıktan başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle kullarının bu şekilde kendisinden başka bir vekil ittihaz etmemeleri için onların başlarına bir takım hadiseler getirir. Eğer hastalığınız varsa doktor ilaç yazmaya devam edecektir, kusura bakmayın. Doktor ilaç yazmaya devam edecek, neden yazıyorsun diyemezsiniz, çünkü hastalığın geçmedi. Çünkü yapman gerekenleri yapmadın, çünkü tedavi için gerekenleri yapmıyorsun. Allah Azze ve Celle ondan başkasını veli ittihaz ettiğini, vekil ittihaz ettiğini gördüğünde, Allah'tan başkasına dayandığını hala, bir takım makam sahiplerine dayandığını, güç sahiplerine dayandığını, emperyalistlere, zalimlere dayandığını, gücün onların elinde olduğunu zannettiğini gördüğünde, Allah seni ondan kurtarabilmek için bela üzerine bela indirecektir. Sen Allah'tan başkasını vekil olarak kabul ettiğin müddetçe, Allah'tan başkasını vekil kabul etmeyesin diye, o vekil olarak tanıdıkların birer birer yıkılacak da yıkılacak, ta ki sen Allah'tan başkasının vekil olmadığını anlayıncaya kadar, imtihanı geçinceye kadar, o dersi öğreninceye kadar, o dersi öğrenmeden o dersi geçmek mümkün olmadığı gibi, işte aynen öyle Allah'tan başkasını vekil ittihaz ettiğin müddetçe tokat üzerine tokat yiyeceksin. Dostlarından tokat yiyeceksin. Kime güveniyorsan ondan tokat yiyeceksin. Sen tokat yedikçe onlara kızacaksın. Halbuki kendine kız. Çünkü senindir kabahat. Sen Allah'tan başkasını vekil kabul etmiştin. Onların vekil olamayacaklarını Allah sana göstermek istiyor. Hala anlamıyor musun? Dostların yıkılacağı hiyanetlerini göreceksin. Anlamıyor musun? Onların gerçek dost olmadığını sana göstermek istiyor. Hem gerçek dost dünya gözüyle bakıldığı zaman, onlar dost olsalar dahi acizdirler, zayıftırlar. Kainatın padişahı gibi sana yardım edemezler. Senin bunu anlamanı istiyor. Anlamadığın müddetçe o cihetten tokat yemeye devam edeceksin. Böyle yazmıştık o kitapta. اَلَّا تَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ وَك۪يلًا Benden başkasını hiç kimse yani. Ananı babanı bile, arkadaşını da, eşini de, devletini de hiç kimseyi vekil ittihaz etmeyeceksin. Sadece ve sadece Allah'a güveneceksin. İşte bu noktaya geldiği zaman bir hareket ya da bir insan, işte o zaman Allah Azze ve Celle o harekete yürü kulum der. Yürü kulum demesi için onun Allah'tan başkasına güvenmeyi terk etmesi lazımdır. Hala başkalarına güveniyorsa Allah onu yalnız bırakır. Git onlar sana yardım etsinler der. Kul ne zaman acziyetini anlar, Allah'tan başkasının dost olmadığını anlar ise, işte o zaman Allah kulum benden başkasını vekil kabul etmiyor artık. Benden istiyor, başkasından istemiyor der. Ben nasıl yardım etmeyeyim kuluma der ve yardım eder. Ama kulu evvela bunu göstermeli. Ya Rabbi senden başka dostum yok demeli. Hem bu şekilde anlaşılmış oluyor ki, Tevrat'ta böyle kaydedildiğine göre, demek ki bütün peygamberlere verilen mesaj aynıdır. Demek bütün peygamberlere, bütün peygamberler aynı mektebin talebesiymişler. Demek ki bütün hepsinin kaynağı aynıdır. Hepsi aynı şekilde, aynı tarzda konuşmuşlar. Hepsinin öğretileri aynıdır. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin kaynağının aynı olduğunu anlatıyor aynı zamanda bize. İsrailoğullarına kitapta yazmıştık. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنْ اِسْرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًا كَب۪يرًا İsrailoğullarına onlara verilen kitapta yazıldı. Yazmıştık, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız. İki defa fesat çıkaracaksınız. Ve azdıkça azacaksınız. Kibirlendikçe kibirleneceksiniz. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُولِي بَعْسٍ شَد۪يدٍ Birincisinin vakti saati dolduğunda, birinci kez fesat çıkarmaya başladığınız zaman, işte o zaman sizin üzerinize bize kul olan, isteyerek değil, istemeyerek de olsa bütün insanlar Allah'a kul olduklarından dolayı bize kul olanlar, onları sizin üzerinize göndereceğiz. Ama kuvvetli olan kulları, güçlü devletleri üzerinize göndereceğiz yani. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ Ev ev girecekler, sizi arayacaklar, sizi perişan edecekler. Sizin şehirlerinizi tarumar edecekler. Sizin şehirlerinizi tarumar etmenin yanında, sokak sokak girip de
bulduklarını öldürmelerinin yanında bir de ev ev girecekler. Ev ev girecekler ve sonra her bulduklarını öldürecekler. Birinci kez fesat çıkaracaksınız. Birinci kez fesat çıkardığınız zaman işte cezası böyle verilecek. Demek ki fitne ve fesadın cezası şiddetli olmaktadır. Yeryüzünden açık saçıklığın çoğalması bir fitne ve fesattır. Açık saçıklık çoğaldıkça yeryüzünde zina hadiseleri artacaktır. Birbirini öldürenler artacaktır. Namussuzluk arttıkça katil hadiseleri de artacaktır. Onun gibi içkinin yeryüzünde yayılması, yeryüzüne fitne ve fesadın çoğaltılması demektir. Buna benzer bütün günahlar, faizin yeryüzünde çoğalması, zenginin fakiri sömürmesi, bankaların fakir fukara insanları, borç para arayan insanları sömürmeleri, yeryüzünde birer fesat çıkarmadır. Siz yeryüzünde bir fesat çıkaracaksınız. İki defa fesat çıkaracaksınız. Birincisinde ceza olarak sizin üzerinize kuvvetli kullarımızı göndereceğiz. Ve bu hadise gerçekleşti. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra Filistin'e girmişlerdi İsrailoğulları. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında yapamadıklarını daha sonra yapabildiler. O zamandan başlarındaki peygamber ve komutanları sayesinde Allah'ın izniyle bu görev başarıldı. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle itaat edeceklerdi. Ve yeryüzünde putperestliğin kökünü kazıyacaklardı. Hazreti Davud Aleyhisselam da onlardan şikayetçidir. Davud Aleyhisselam Musa'dan sonra Talut zamanında gelmiş olan, gönderilmiş olan peygamber. Talut'la birlikte savaşıyordu. Talut'un ordusunda bir asker idi. Bize bir komutan tayin et demişlerdi İsrailoğulları kendi peygamberlerine. O da demişti ki ya isyan ederseniz, size bir komutan tayin edildiği zaman ya karşı gelirseniz, hayır dediler, neden karşı gelelim ki? Neden savaşmayalım ki? Ella tukatilu demişti peygamberler, ya savaşmayacak olursanız. Neden savaşmayalım dediler. Biz malımızdan, mülkümüzden edildik. Biz rezil rüsva edildik yeryüzünde. Çocuklarımız esir alındı. Neden savaşmayalım ki dediler. Peki dedi o zaman, İnna Allah kad ba'se lekum taluta melike. Allah size Talut'u komutan olarak tayin etti. Şimdi ona itaat edin dedi. Dediler ki onun bizden üstünlüğü nedir ki? Ona bizden fazla mal mülk mü verilmiş ki? Yahudi zihniyeti daima maddeye bakıyor, şeytanın ahlakı. Şeytan da maddeye bakmıştı, hani hatırlayın. Hazreti Adem'e secde etmekle emrolunduğunda o da maddeye bakmıştı. Ben ateşten, o topraktan demişti. Halbuki bakması gereken nokta bu değildi. Maddenin ne önemi vardı ki? Sonuçta toprak da mahluk, ateş de mahluk idi. Önemli olan Allah'ın üstün demesiydi. Allah'ın üstün dediği üstündü. Yahudi ahlakı, şeytanın ahlakı. Öyle bakıyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهِ اَمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyordu. Allah size emanetleri ehil olanlara vermenizi emreder. Talut ehil bir insan idi. Savaşı bilen muttaki bir insandı aynı zamandan. Hem ilmen hem cismen onlardan üstün kılınmıştı. Ama itiraz ediyorlardı. O bizden daha zengin değil ki. Halbuki komutan olmak için zengin olmak gerekmezdi ki. Komutan olmak için ehliyet şartı vardı sadece. Ve o ehil idi. Ama Yahudi zihniyeti sonunda, en sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. Peygamberleri kendilerine inne ayeten mülkihi en etiyekumu tabutu fil en etiyekumu tabut, size tabutun gelmesi, sandığın gelmesi, o sandığın içerisinde Hazreti Musa'nın ve Harun'un kutsal emanetleri vardı. Musa'nın asası vardı onun içerisinde. Bir takım kutsal emanetler vardı. Onu başka millet almış götürmüş, bunları rezil etmişti. İsrailoğulları başka milletin elinde kalmışlardı. Rezil rüsvay olmuşlardı. Şimdi işte Talut komutan olarak tayin edilir edilmez, o millet derhal o tabutu, sandığı göndermişlerdi. Talut'un komutan olmasından korkmuşlardı. Öyle söylüyordu peygamberleri. onun komutan olduğunun delili, size o sandığın tekrar gelmesidir. Artık itaat edin. Bakın Talut'un komutan olduğunu öğrenir öğrenmez, korkularından hemen almış oldukları sandığı geri gönderdiler. Hala anlamıyor musunuz? Onu Allah tayin etti diyorum ben size. İşte o zaman kabul etmek zorunda kalmışlardı. Ve Talut askerlerle beraber gitmiş. Ve Calut'a karşı büyük bir zafer kazanılmış. Ve Davut aleyhisselam Calut'u öldürmüş idi. İşte o Davut, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş olan Davut aleyhisselam. Talut'tan sonra onlara melik olmuş olan ve kendinden sonra da oğlu Süleyman aleyhisselam onlara melik olacak, hükümdar olacaktı. Hem peygamber hem hükümdar idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hükümdar bir peygamber olmayı değil, kul bir peygamber olmayı tercih etmişti. Her ne kadar o da devletin başkanı olduysa da bir hükümdar gibi yaşamadı, bir kul gibi yaşamayı tercih etmişti. Hazreti Davut aleyhisselam onları kınıyor. Allah diyor, Davut aleyhisselamın sözünü mukaddes kitap olarak kabul ettikleri o kitabı mukaddeste, kutsal metinlerde, mezmurlarda anlatıyor. Davut aleyhisselam onlara dedi ki, Allah size şeref verdi, sizi kurtardı, size devlet kurmayı nasip etti, Filistin'e girmeyi size nasip etti ve sizi düşmanlarınızdan kurtardı, sizi yeryüzünde Allah'a hakim kılasınız diye bu makamı size verdi. Yeryüzünde Allah'a hakim kılacaktınız, yeryüzünde putperestliğin kökünü kazıyacaktınız, yeryüzünde olan şirkle mücadele edecektiniz. Halbuki siz onlara benzemeye çalışıyorsunuz, siz şirkle mücadele etmiyorsunuz, siz o milletlerle kaynaşıyorsunuz, o milletlerin içerisinde eriyip gidiyorsunuz, onların kültürlerini alıyorsunuz. Allah Azze ve Celle size bunun için mi bu makamı nasip etti? Davut aleyhisselamın ifadeleri şu andaki kitab-ı mukaddeste mevcut. Şimdiki Yahudilerin kabul etmiş olduğu o kutsal metinlerin kendileri bile, şimdiki o kutsal metinleri bile onların ne mal olduklarını ortaya koyuyor. Kendilerine gönderilmiş olan Hazreti Musa'nın ifadeleri, Davud'un ifadeleri, Süleyman'ın ifadeleri, İsa'ya peygamberin ifadeleri, Hezkiyel peygamberin ifadeleri, diğer peygamberlerin ifadeleri, o kutsal metinlerde anlatılan, onların kutsal olarak gördüğü, Allah'tan olarak gördükleri, Allah'ın ilhamıyla yazıldığına inandıkları o kutsal metinler bile onların ahlakının ne olduğuna şahitlik ediyor. Davut aleyhisselam onları kınıyor. Size diyor Allah bunun için mi verdi bu makamı? Size Allah bunun için mi verdi bu hükümranlığı, bu saltanatı? Siz yeryüzünde olan bütün şirk düzenleriyle savaşacaktınız. Ama siz onlarla beraber oluyorsunuz. Baal denilen putla savaşacaktınız. Bütün putperestlikle mücadele edecektiniz. Siz onların kültürünü alıyorsunuz. Hazreti Davut aleyhisselam onları nasıl kınadıysa, hatırlayın Bediüzzaman da öyle söyler. 1920'de 1. meclisin açılışında kendisine davet edilmişti. Geldiğinde parlamentoda olan mebusların, milletvekillerinin içinden namaz kılmayanlar olduğunu gördüğünde bir yazı kaleme almış ve onlara dağıttırmıştı. Şöyle söylüyordu: ey bu milletin, ey şerefli milletin mebusları, Allah Azze ve Celle sizi düşmanlarınızdan kurtardı. Size yeniden bir devlet kurmayı nasip etti. Nimete şükür lazım. Şükredilmediği zaman geri alınır. İçinizden bir kısmı namaz kılmıyorlar, derhal namaza başlasınlar diyordu Bediüzzaman. Aynen öyle Davut aleyhisselam da onlara öyle söylemişti. Allah size yeniden bir devlet kurmayı nasip etti. Calut'un şerrinden sizi kurtardı. Talut'un komutanlığında, sonra benim komutanlığımda Allah Azze ve Celle size büyük bir şeref vermişken, siz yeryüzünde şirkle mücadele etmekle görevlendirilmişken, siz onların kültürlerini almaya başlıyorsunuz.
Davud'dan sonra Süleyman Aleyhisselam da bunları söyler. Ondan sonra İsa peygamber de onları söyler. Hezkiel de onlara buna benzer şeyler söyler. Bakın kitab-ı mukaddese göreceksiniz. Şöyle söyler. İçinizden diyor bazıları şöyle şöyle günahlar işliyorlar. Başkalarının namusuna göz dikiyorlar. Komşusunun karısına göz dikenler, faiz alıp verenler ve daha diğer günahları sayıyor. Kızlarınız diyor kırıtarak yürüyorlar. Kitap mukaddeste anlatıyor bunları. Kızlarınız kırıta kırıta yürüyorlar. Gözlerini çeşit çeşit hareketler yaparak erkeklere bakıyor onların. Onları günaha teşvik ediyorlar. Allah Azze ve Celle bunlara kızıyor. Rab diyor ki size, madem ki kızlarınız böyle davranıyor, madem ki zina çoğalıyor, madem ki şöyle şöyle günahlar işliyorsunuz, o takdirde Allah sizi darmadağın edecek. Başka milletlerin içerisinde sizi darmadağın edeceğim. Sizi saçacağım, dağıtacağım diyor Rabbul Alemin. Kitab-ı Mukaddes bunları söylüyordu onlara. Kendilerinin inandığı Kitab-ı Mukaddes bile, kendilerinin peygamberlerin izinden gitmediklerinin delilidir. Rab diyor ki diye başlıyor. Rab size diyor ki, madem ki siz böylesiniz, madem ki yeryüzünde fitne ve fesat çıkarıyorsunuz, madem ki putperestlerle savaşacağınıza, onların kültürlerini alıyorsunuz, madem ki kızlarınız böyle giyiniyor, madem ki faiz alıyorsunuz, madem ki kişi karısının dışında başkalarının peşinden gidiyor, madem ki kadınlarınız zina ediyor, madem ki şöyle şöyle günahlar işliyorsunuz, o takdirde sizi başka milletlerin eline esir vereceğim. Sizi başka milletlerin arasına dağıtacağım. Ve hiçbir gücünüz, kuvvetiniz kalmayacak. Sizi darmadağın edecekler. Ve taş üstünde taş bırakmayacaklar. Şehirlerinize girecekler. Şehirleri başlarınıza yıkacaklar. Erkeklerinizi öldürecekler. Kadınlarınızı esir alacak, cariye yapacaklar. Mabetlerinize girecekler, mabetlerinizi yıkacak, tarumar edecekler. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Açıkça Kitab-ı Mukaddes onların ne olduğunu onlara anlatıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam güya öldürülmek üzere götürülürken kadınlar ağlıyorlardı. Kızlar ağlıyorlardı. Ona inanmış olanlar ağlıyorlardı. Onun temiz olduğunu en azından inananlar ağlıyorlardı. Hazreti İsa'nın mucizelerini bilenler ağlıyorlardı. O zaman onlara demişti ki İsa, ey kadınlar, ey Kudüs'ün halkı, benim için ağlamayın, kendiniz için ağlayın. Çünkü çok kısa zaman sonra perişan olacaksınız, darmadağın olacaksınız. Başka milletlerin eline esir olacaksınız. Kökünüzü kurutacaklar. Siz bana ağlıyorsunuz. Halbuki Rabbim beni kurtaracak, beni koruyacak. Ama sizi koruyan olmayacak. Siz kendinize acıyın. Hazreti İsa'ya kadar böyle devam etti. Hazreti İsa'dan evvel, Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti Musa'dan birkaç asır sonra, Yahudiler iki devlet kurdular. Paramparça olmuşlardı. Bir araya gelemiyorlardı. Aşiretler her biri bir devlet olmak istiyordu. Yuda devleti ile İsrail devleti olarak iki devlete bölündüler. Sonra İsrail devletini önce Asurlular kaldırdılar tarihten. Köklerini kuruttular, darmadağın ettiler onları. Aradan 150-200 sene kadar geçtikten sonra bu sefer de Yuda devleti tarihten silindi. Bu sefer de Babililer onların kökünü kuruttular. Buktunnasır denilen komutan geldi, onların bütün alimlerini öldürdü. Onların mabetlerini yıktı. Kudüs'e girdi. Tam darmadağın etti hepsini. O da Müslüman değildi. Dinsizin aklından imansız geldi. O da Müslüman değildi ama onların ne olduğunu biliyordu. Onlar tekrar dönmeleri gerektiği halde, tekrar hatalarını anlayıp da Allah'a dönmeleri gerektiği halde, peygamberlerinin mesajını yeniden alıp da yeniden şahlanmaları mümkün olduğu halde, onlar Babillere karşı isyan hareketi başlatmaya kalkıştılar. İşte o zaman bu onların sonu oldu. Halbuki yapmaları gereken şey, Babillilere karşı isyan hareketi yapmak yerine evvela hatalarını anlayıp dönmek idi. Evvela nefislerini terbiye etmekti. Evvela yeniden mesajı anlamaktı. Evvela nefislerini değiştirmekti. Onlarsa bir isyan hareketiyle, bir karşı darbe hareketiyle, bir ihtilal hareketiyle, ırkçı bir niyetle sadece ve sadece yeniden o gücü saltanatı ellerine almak istiyorlardı. Halbuki bu mümkün değildi. İnna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Allah azze ve celle kanununu bize açıklıyor Ra'd suresinde. Allah ne zaman bir milleti değiştirir? Bir millete vermiş olduğu nimeti Allah ne zaman değiştirir? Bir millet kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez buyuruyor. Bir millet kendini değiştirmedikçe, bir millet korkaksa cesur olmadıkça, bir millet dünya perest ise ahiret sevgisiyle kalbini doldurmadıkça Allah o milleti değiştirmeyecektir. Bu ümmetin başına da aynı şey gelmedi mi? Kitapta onlara böyle haber verilmişti. Tevrat onlara bunu haber vermişti. Siz iki defa fesat çıkaracaksınız. İki defa yeryüzünde başkalarına benzeyeceksiniz. Birisi işte Buhtun Nasır zamanında ve ondan evvel Asurlular zamanında Yuda devleti ve İsrail devletinin yerle bir edilmesi, on binlerce insanın kılıçtan geçirilmesi, her taraf kan gölüne dönüştü. Ve sonra ikincisinde ise Hazreti İsa zamanında ve ondan sonra başladı ve Hazreti İsa'dan sonra yeniden büyük bir kıyım gerçekleşti. İsrailoğullarını Allah Azze ve Celle bir kez daha ikaz etmek için o güne kadar birçok peygamber göndermişti Hazreti Musa'dan sonra. Musa ile İsa arasında aşağı yukarı 1200 sene kadar o dönem zarfında birçok peygamber gönderildi. Fakat onlar o peygamberleri öldürdüler. Bunu Kitab-ı Mukaddes söylüyor, ben değil. Kendilerinin ellerindeki kitap söylüyor. Onlara diyor ki kendi peygamberleri, siz diyor size gelen peygamberleri öldürdünüz. Size gönderilen peygamberlerin sizin istediğinizi söylemesini istiyorsunuz. Sizin istediğinizi söylemeyince, size zinayı haram edince, size faizi haram edince, size şunları farz kılınca, siz o peygamberleri öldürdünüz. Siz onların izinden gitmek istemediğiniz için, nefislerinize hoş gelmeyen şeyler emrettikleri zaman, onları öldürdünüz. Kitab-ı Mukaddes bunu söylüyor. Kur'an da aynısını söyler. Birçok peygamberler öldürdüler diyor Kur'an-ı Kerim. Haksız yere birçok peygamberler öldürdüler. O neden? Onların nefislerinin hoşuna gitmeyen emirleri söyledikleri için. Peygamberin vazifesi senin hoşuna giden emirleri söylemek mi sadece? Peygamber yeryüzünde bir medeniyet kurmakla görevlendirilmiş bir liderdir. Yeryüzünde zina olduğu müddetçe medeniyet olmayacaktır. Kadın erkek ilişkilerini düzenlemeyen, kadın erkek ilişkilerine bir düzen getiremeyen bir medeniyetin medeniyet olması mümkün değildir. Bir medeniyetin evvela medeniyet sayılabilmesi için o toplumda Allah'a şirk koşulmaması lazımdır. Allah'a şirk koşulan bir toplum medeni bir toplum olamaz. Allah'tan başkasına ibadet edilen, Allah'tan başkalarına itaat edilen, kullara kulluk yapılan, Allah'a değil de kullara kulluk yapılan bir toplum asla medeni olamaz. O toplum gerici bir toplumdur.
O toplum mürteci bir toplumdur. O toplum cahiliye toplumudur. Bir toplum ki o toplumda karı koca ilişkileri bozulmuş. Bir toplum ki o toplumda evlenenlerden çok boşananlar var. Bir toplum ki o toplumda intihar hadiseleri çoğalmış. Bir toplum ki en çok para kazanan doktorları psikiyatristler olmuş. Bir toplum ki insanları mutsuz. Böyle bir medeniyet, medeniyet sayılabilir mi? Öyle medeniyetler var ki toplumların huzurunu almış götürmüş. O toplumda ne din emniyeti kalmış, ne akıl emniyeti, ne nesil emniyeti, ne mal emniyeti, ne can emniyeti, hiçbir şeyin emniyeti kalmamış. Böyle bir toplum, medeni toplum sayılabilir mi? Bir toplumda uzaya gidilmesi medeniyeti gösterir mi? Bir toplumda araçların değişmesi, modern bir hayatın sağlanması o toplumun medeni olduğunu gösterir mi? Medeniyet başka bir şey, modern olmak başka bir şey. Yaşam araçlarının değişmesiyle modern olabilirsiniz. Ama medeniyet inancın değişmesiyle, medeniyet kültürün değişmesiyle, medeniyet hayatın değişmesiyle mümkündür. Medeniyet nefislerin değişmesiyle mümkündür. Medeniyet bir eğitim meselesidir. Peygamberler bunun için gönderilirler. Dolayısıyla elbette ki bir takım şeylerin haram olduğunu söylemeleri lazım. O haramlar var olduğu müddetçe o toplum medeni olamayacaktır çünkü. Elbette ki bir takım şeylerin farz olduğunu söylemeleri lazım. Çünkü o farzların farziyeti ilan edilmediği müddetçe insanlar o farzları yapmadığı müddetçe o toplum medeni olamayacaktır. Çünkü nefisleri değişmeyecektir. Nefislerini değiştirmemiş olanlar uzaya gitseler bile medeni sayılabilirler mi? Uzaya giden adam bir taraftan adi bir insan olamaz mı mesela? Namussuz olamaz mı mesela? Hain olamaz mı? Zinakar bir insan olamaz mı? İnsanların kanını emen bir faizci olamaz mı mesela? Bir namussuz olamaz mı mesela? Ne alakası var uzaya gitmekle medeni olmanın? İkisini aynı şey gibi anlattılar. Kandırdılar. Zaten bütün işleri güçleri kandırmaktır. Aldatıyorlar. Özgürlük getireceğiz derken de yalan söylüyorlar. Osmanlı'yı devirirken de yalan söylediler. Başımızdaki padişahlar diktatör dediler. Kızıl sultan dediler. Halkı isyana teşvik ettiler. Yalan söylediler. Cahiller inandılar. Onların daima hali kandırmaktır. Devamlı aldattılar. Allah Azze ve Celle bir milleti, o millet ancak kendini değiştirdiği zaman değiştireceğini haber verdiği halde, benim kanunum budur dediği halde, başka bir kanun varmış gibi zannedenler, kendilerini değiştirmeden, Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştireceğini zannedenler, başa geçmek suretiyle iktidarı ele alınca toplumu değiştireceğini zannedenler aldandıklarını yahut da aldattıklarını kısa zaman sonra görecekler ve görmektedirler. Allah Azze ve Celle kanununu açıklıyor. Bir cismi bıraktığınız zaman aşağı doğru düşer. Dün bıraksaydınız da aşağı doğru düşecekti. Bugün bıraksanız da aşağı doğru düşer. Yarın bıraksanız gene aşağı doğru düşecektir. Çünkü bu bir kanundur. Kanun değişmez ki. Zaten değişse kanun sayılmaz. Allah Azze ve Celle'nin sünnetinde bir değişiklik olmaz. Bu onun sünneti. Bir millet başka millete benzemeye çalıştığında Allah onlara verdiği gücü kuvveti alır. Bir millet şirkle mücadeleyi terk ettiği zaman, dünya sevgisiyle kalbi dopdolu hale geldiği zaman Allah onlara verdiği nimeti geri alır. İşte Resulullah da bunun böyle olacağını söylüyor. Sadece İsrailoğullarına verilen bir ceza değil bu. Bize de aynı ceza verildi. Kur'an zaten bize bunun için anlatıyor. Sadece İsrailoğullarının tarihini anlatmak için değil, Bu kitap tarih kitabı değil. Bizim de başımıza aynı şey gelmedi mi? Allah'ın Resulü şöyle buyurmamış mıydı? Bir zaman gelecek, başka milletler üzerinize çullanacaklar. Yemeğe saldırır gibi saldıracaklar. Sizden korkmayacaklar. Ya Resulallah dediler. Nasıl bizden korkmayacaklar? Sayımız az olacak, ondan dolayı mı? Sayımız mı azalacak? Hayır dedi, tam tersine. Sayınız çekirgeler kadar çok olacak. Ama sizden korkmayacaklar. Senin üzerindeki çerçöp gibi, köpük gibi olacaksınız. Bir değeriniz olmayacak. Dünya milletleri arasında almanız gereken yeri alamayacaksınız. Neden ya Resulallah? Çünkü dedi, kalbinizde vehm olacak. Vehm aslında Arapçada zafiyet demek. Araptılar biliyorlardı Arapçayı. Ama sordular, Resulullah zafiyet derken neyi kastediyordu? Dediler, vehm nedir ya Resulallah? Sen neyi kastediyorsun yani? Buyurdu ki, kerahiyetul mevt ve hubbud dünya, ölüm korkusu ve dünya sevgisi. Bu ikisi kalbinizde olduğu zaman dünya milletleri arasında bir değeriniz kalmayacak. Size saldıracaklar, sizden korkmayacaklar. Kalbinizden dünya sevgisini atmadığınız müddetçe bu durum değişmeyecek. İnna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Allah bir milleti değiştirmez. Ancak o millet kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe. O millet kendini değiştirir, Allah da onlara verdiği devleti değiştirir. O millet kendini değiştirir, korkaksa cesur olur. Hakikatleri anlatmıyorsa anlatmaya başlayacak. Anlatacak, herkes anlatacak. Korkmayacak, Allah'tan korkacak sadece. Sen insanlardan korkuyorsun da Allah'tan korkmuyorsun, öyle mi? Anlatırsan insanlar ne der diye onu düşünüyorsun. Başıma ne gelir diye düşünüyorsun, öyle mi? Peki anlatmazsan başına ne gelir? Anlatırsan insanlar kızar. Anlatırsan bazı yetkililer kızar. Peki anlatmazsan kainatın padişahı kızar. Ve kıyamet gününde hesaba çekecek olan sadece ve sadece odur. O gün onun dediği olacak. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçabileceksin? Allah bir millet kendini değiştirmedikçe onları değiştirmez. İsrailoğulları değiştiler. Hazreti Musa zamanında bile problemdiler. Musa aleyhisselam onlardan çok çekti. Semi'ana ve asayna diyorlardı. İşittik ama isyan ediyoruz, itaat etmiyoruz diyorlardı. Musa aleyhisselam çok çekti onların elinden. Ondan sonraki gelen, o millete gönderilen diğer peygamberler de çok çektiler. İşte birçok peygamber öldürüldü, şehit edildi. Hazreti İsa'ya kadar, en son Allah azze ve celle o Buktun Nasır katliamından sonra, Asurların ve Babillerin onların kökünü kurutmasından sonra tekrar Allah azze ve celle onlara güç kuvvet verdi. Yeniden onları çoğalttı. İşte Kur'an-ı Kerim o noktaya temas ediyor. فَاِذَا جَعَ وَعْضُوا لَهُمَ بَعَصْنَا عَلَيْكُمْ عُبَادًا لَنَا اُلِي بَعْسٍ شَرِيدٍ. O iki fesadın birincisini yaptığınızda, cezanın vakti saati geldiğinde yani, cezasının vakti geldiğinde, ceza hemen verilmiyor yani, onlar bir takım günahlara girdiler. Günah umumi hale gelince ceza da umumileşir. İçlerinden bir kısmının işlemiş olduğu günahlardan ötürü bütün topluma ceza gelmez. Ama günah umumi hale geldiğinde ve herkes sessiz kalmaya başladığında, görüp de haramları sessiz kaldı kalanlar çoğaldığında, işte o zaman ceza umumi olarak gelir, deprem gibi mesela. Ve onların üzerine o birinci günahlarının cezasını vermenin vakti saati geldiğinde, üzerlerine kuvvetli kullarımızı gönderdik. Fecaesu hilal ed-diyar. Darların, evlerin aralarına girdiler. Hepsini tek tek topladılar evlerden. Hepsini kestiler, attılar. Kadınlarını götürdüler. Hatta
peygamberlerinin torunlarını, peygamberlerinin akrabaları toplayıp esir edip götürdüler. وَكَنَ وَعَدَ مَفْعُولَ Bu Allah'ın bir vaadiydi ve gerçekleşecek olan bir vaat idi. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir ve gerçekleşti. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Sonra size yeniden güç kuvvet verdik onların üzerine. Yeniden kuvvetlendirdik sizi. Allah Azze ve Celle Babil devletini zayıflattı. Bir devlet zalim olduğu zaman uzun süre dayanamaz. O yüzden denmiş ki el-kufru yedum ve zulmü la yedum. Belki bir devlet, kafir bir devlet devam edebilir. Ama zalim devlet asla devam edemez. Bir devlet Müslüman olsa bile ama zalimlik yapacak olursa devam edemez. Ama bir devlet kafir olsa bile adaletli ise devam edebilir. Allah Azze ve Celle küfrün cezasını sonraya bıraktığı için, ahirete bıraktığı için onlar adaletli iseler, onlara bu dünyadayken ceza vermeyebilir, devletlerinin devamına müsaade edebilir. Çünkü adildirler o yüzden. Ama onlar ne zaman ki adaleti bırakıp zulmederlerse, işte o zaman Allah Azze ve Celle ahirete bırakmaz, bu dünyadayken de cezalarını verir. İşte öyle oldu. Asurluların da sonu geldi, Babillerin de sonu geldi. İsrailoğullarına layık oldukları o cezayı veren, ama o cezayı verirken Allah namına değil, toprak fethetmek için, ganimet almak için, öldürmek için, zulmetmek için bunu yaptıklarından dolayı zulmetmiş sayılmaktadırlar. Ve Allah Azze ve Celle onların da kökünü kuruttu. Babil devleti zayıflamaya başladı. Siz süper güçlerin kıyamete kadar öyle kalacağını mı sanıyorsunuz? Şu anda bile zayıfladıklarını görmüyor musunuz? O günü süper gücü Babilliler de zayıflamaya başladılar. İranlılar, Persliler onları mağlup ettiler daha sonra. Ve İran hükümdarı İsrailoğullarının önünü açtı. Pers hükümdarı onların mabetlerini yeniden inşa etmelerine müsaade etti. Filistin'de onlara yeniden bir devlet kurmalarına müsaade etti. Mescid-i Aksa'yı yeniden inşa etmelerine müsaade etti. Ve işte o dönemde yeniden toparlandılar. Yeniden devlet kurdular. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Sonra sizi yeniden onların üzerine hakim kıldık. Yeniden devlet kurmayı nasip ettik. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Ve sonra sizi mallarla, oğullarla destekledik. Sizi daha da çoğalttık. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرَ نَف۪يرًا Ve sonra sizi asker yönünden, ordu yönünden daha da güçlendirdik, daha da çoğalttık. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ Eğer bundan sonra güzel davranacak olursanız bu sizin iyiliğinize. وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا Eğer kötülük yapacak olursanız bu da sizin aleyhinize. Nasıl ki men amile salihan feli nefsih buyurmuş Kur'an. Her kim güzel bir amel işlerse kendi lehine. Ve men esefe aleyhe. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine. Summa ila rabbikum turcaun. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İmam Ali'ye sormuşlar. Kimseye kötülüğün dokundu mu demişler. Senin büyük insan olduğunu biliyoruz da yani demek istiyorlardı ki sen Allah'ın velisisin, sen muttaki bir insansın bunu biliyoruz da Resulullah'ın amcasının oğlusun, Resulullah'ın damadısın, Ehl-i Beyt'in babasısın, Allah Resulü'nün nesli senin neslinden devam edecek. Allah sana verdi bu şerefi. Ama yine de sormak istiyorlardı, hiç hatan var mı? Daha doğrusu hiç insanlara kötülük yaptın mı dediler. Dedi ki ben insanlara ne kötülük yaptım ne de iyilik yaptım. Nasıl olur dediler böyle bir şey. Senin iyiliğini bilmeyen yok ki. Nasıl böyle söylersin? Hadi kötülüğün olmayabilir ama iyiliğin nasıl olmaz? Senin iyiliğini bilmeyen yok ki. Dedi ki ben ne yaptıysam kendime yaptım. Men amile salihan fe li nefsi ve men esafe aleyha summa ila rabbikum turcaun. Kur'an öyle buyurmadı mı? Kim ne yaparsa kendine, kim salih amel işlerse kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhine, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ben kimseye bir şey yapmadım dedi. Kötülük yaptıysam da kendime, iyilik yaptıysam da kendime. İn ehsentum ahsentum li enfusikum. İyilik yaparsanız kendi nefsinize. Ve in ese'tum felehe. Kötülük yaparsanız kendinize. Fe izâ ce'e va'dul âhireti liyessû'u vucuhakum. Ve liyedhulul mescide keme dehalluhu evvela merra. Ve sonra ikincisi, ikinci fitne zamanı geldiğinde, ikinci fitneniz başladığında, yani Hazreti İsa'dan sonra, Hazreti İsa'yı öldürmek için gayret gösterdiler ve ondan sonra işte o fitnenizin cezası geldiğinde, yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın aşağı yukarı 6 asır kadar evvel birinci fitneyi yapmışlardı. Musa Aleyhisselam ile Hazreti İsa arasında yaklaşık olarak 12 asır var. Hazreti Musa'dan sonra günahkar oldular. Hazreti Musa'dan sonra, Davud'dan sonra, Süleyman'dan sonra azdılar. Hazreti Süleyman'dan sonra özellikle azdıkça azdılar, kibirlendikçe kibirlendiler, güçlendikçe şımardılar. Allah'ın bir imtihanı olduğunu anlamadılar da şımardılar, kendilerinden bilmeye başladılar. Kendilerini üstün bir ırk olarak görmeye başladılar. İşte o zaman zayıflamaya başladılar. Şımardıkça zayıfladılar. Lale devirlerine girdi onlar da bizim gibi. Dünyaya daldı onlar da bizim gibi. Dünya sevgisi kalplerini kapladıkça kapladı. Bu durum 5-6 asır böyle devam etti. İsa'dan 6 asır kadar evvel büyük bir tokat yediler. Ve devletleri yıkıldı. Birinci fitnenin cezası olarak böyle büyük bir belayla karşılaştılar. Sonra yaklaşık olarak 6 asır sonra ikinci günahlarının cezasını gördüler. Bu sefer de Hazreti İsa'dan sonra büyük bir kıyımdan geçtiler. Bazı rivayetler 1 milyon der, bazı rivayetler 130 bin civarında Yahudinin öldürüldüğünü söyler. Hatırlarsanız Almanya'nın diktatör lider Hitler de onlara çok kıyım yapmıştı. Çok Yahudi'yi o da katletmişti. Bütün dünyaya dağılmışlardı. Kitab-ı Mukaddes onlara bunun gerçekleşeceğini haber vermişti zaten. Dünyaya sizi dağıtacağım dememiş miydi? Şimdiki Kitab-ı Mukaddes aşağı yukarı bugünden 2700 sene, 2500 sene evveline ait. Bu kadar önceden haber verilmişti. Hazreti Musa'dan sonra 6-7 asır sonra yazılmıştı. O zamandan yazılmış olan o Kitab-ı Mukaddes metinlerinde bunlar var. Sizi Rab olan Allah diyor ki diye başlıyor. Sizi milletlerin arasına dağıtacağım. Size bir devlet vermeyeceğim yani. Sonra tekrar sizi güçlendireceğim. Tekrar bir araya toplanacaksınız. İşte İran hükümdarının yaptığı gibi değişik devletlere dağılmış olan Yahudiler toplandılar, bir araya geldiler. Nasıl ki Osmanlı'nın son zamanında yeniden bütün dünyadan toplanıp da Filistin'e toplanmaları gibi, hani hatırlayın. Theodor Herzl, Siyonizmin kurucularından olan Theodor Herzl, bütün dünya Yahudilerini Filistin'e toplama gayreti gibi bütün dünyaya dağılmışlardı. Kitab-ı Mukaddes onlara bu olayın olacağını söylemişti. Gelen peygamberleri söylemişti. İsa peygamber söylemişti. Heskiye peygamber söylemişti. Hepsi söylemişlerdi. Bu olacak demişlerdi. Aklınızı başınıza alın dediler. Ama onlar devam ettiler. Ve işte o zaman cezalarını bulmuşlardı. Hazreti İsa'dan sonra da bir ceza daha gördüler. İşte ikinci ceza. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُّٓءُ وُجُوهَكُمْ. İkincinin vakti saati geldiğinde, ikinci cezanızın vakti geldiğinde, Hazreti İsa'dan sonraki dönem yani, o büyük kıyım olayı gerçekleştiğinde, çünkü onlar Hazreti İsa, Allah Azze ve Celle tarafından onlara son bir uyarıcı olarak gönderilmişti. Onların neslinden, onların kavminden son peygamber olarak gönderilmişti onlara. O bir nimet idi onlar için. İncil bir nimet de onlar için. Hazreti İsa onları toplamak istiyordu. Öyle söylüyor İsa Aleyhisselam. Tavuk diyor. Nasıl ki civcivlerini kanatlarının altına almak istiyor. Ben de sizi öyle yapmak istiyorum. Ey İsrailoğulları,
sizi toplamak istiyorum. Ama siz beni öldürmek istiyorsunuz. Siz ancak bana karşı geliyorsunuz. Ben sizi bir araya toplamak istiyorum. Siz de dağılmak istiyorsunuz. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğim için beni de öldürmek istiyorsunuz. Hazreti İsa söylüyordu onlara, onların peygamberi İsa, Yahudilere gönderilmiş olan peygamber İsa. İşte o ikincinin vakti geldiğinde, لِيَسُّٓهُ وُجُهَكُمْ yüzlerinizi karartsınlar diye, yüzleriniz kara olsun, rezil rüsvay olasınız. Onun için ikinci ceza vakti geldiğinde, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَ دَخَلُوهَ اَوَّلَ مَرَّا ilk defa girdikleri gibi ikinci kez Mescid-i Aksa'ya girsinler diye, ikinci kez Mescid-i Aksa'ya girsinler, tarumar etsinler, sizin şerefinizi beş para etsinler. Kabe'nin mesela düşünün ki, Kabe'nin yerle bir edilmesi Müslümanların ümmetin şerefini beş para etmez mi? Ne fark eder ki şu anda Mescid-i Aksa aynı durumda değil mi? Kul ne zaman acziyetini anlar, Allah'tan başkasının dost olmadığını anlar ise, işte o zaman Allah, kulum benden başkasını vekil kabul etmiyor artık, benden istiyor, başkasından istemiyor der. Ben nasıl yardım etmeyeyim kuluma der ve yardım eder. Bir millet kendini değiştirmedikçe, bir millet korkaksa cesur olmadıkça, bir millet dünya perest ise, ahiret sevgisiyle kalbini doldurmadıkça Allah o milleti değiştirmeyecektir. Sen insanlardan korkuyorsun da Allah'tan korkmuyorsun öyle mi? Anlatırsan insanlar ne der diye onu düşünüyorsun. Başıma ne gelir diye düşünüyorsun öyle mi? Peki anlatmazsan başına ne gelir? Anlatırsan insanlar kızar. Anlatırsan bazı yetkililer kızar. Peki anlatmazsan kainatın padişahı kızar. Dünyanın idaresi nefsini terbiye etmiş kimselerin elinde olmalı. Nefsini terbiye etmemiş olanların eline geçerse onlar azgınlaştıkça azgınlaşırlar. Ahirete inanmayan adam neden fırsatını bulduğunda rüşvet almasın ki? Ahirete inanmayan adam neden fırsatını bulduğunda namussuzluk yapmasın ki? Ahirete inanmayan adam neden fırsat bulduğunda herhangi bir yolla zengin olmasın ki? Zulmetmesin ki? Ahirete inanmayan adam neden her türlü nefsi arzularını tatmin etmesin ki? Neden insanlara zulmetmesin ki? Madem ahiret yok, o halde hesap yok. Hesap yoksa o halde madem ki herkesin yaptığı yanına kalıyor, o halde neden ya herkes istediği gibi yaşamasın ki? Neden insanlara zulmetmesin ki? Neden kötülük yapmasın ki? Onu frenleyecek olan nedir? İkinci kez Mescid-i Aksa'ya girsinler, tarumar etsinler, sizin şerefinizi beş para etsinler. Kabe'nin mesela düşünün ki, Kabe'nin yerle bir edilmesi Müslümanların ümmetin şerefini beş para etmez mi? Ne fark eder ki şu anda Mescid-i Aksa aynı durumda değil mi?
Mescid-i Aksa bizim kıblemiz değil mi? Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmadık mı bir zamanında? Allah'ın Resulü oraya doğru 14 ay namaz kılmadı mı? Miraca oradan başlamadı mı? Orada bütün peygamberlere namaz kıldırmadı mı? Neden Allah Azze ve Celle onu oraya götürdü? Müslümanlara hedef gösteriyordu Mescid-i Aksa'yı. Filistin topraklarını, insanlığın merkezi olan Orta Doğu'yu. Yüzünüz kara olsun diye ve onlar tekrar mescide girsinler, tarumar etsinler de sizin şerefinizi beşbar etsinler diye. Veli yutebbiru me'ale tedbira ve darmadağın etsinler, her tarafı darmadağın etsinler diye. Böyle girecekler oraya ve cezanızı çekeceksiniz. Asa rabbukum en yerhamekum. Ama yine de umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Yine de umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Nasıl bir merhamet bu? Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'i göndermekle onlara merhamet etmiştir. Eğer tabi olacak olsalar, eğer Allah'ın son peygamberi, son ışığına tutunsalar, o zaman kurtulacaklar, o zaman yeniden şereflerine erişecekler. Hazreti Muhammed'e tabi olmakla Musa'ya tabi olmanın farkı ne ki? Siz Musa'ya tabi olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Sizin kitabınız bile sizin Musa'ya, Musa zamanında bile tabi olmadığınızı gösteriyor yalancılar. Siz ne o zaman Musa'ya tabi oldunuz, ne ondan sonra gönderilen peygamberlere, ne de İsa'ya, İsa'yı öldürmeye kalkışmadınız mı? Siz hiçbir zaman peygamberlere tabi olmamıştınız ki. Siz peygamber beklemiyor muydunuz? Siz bir peygamber çıkacak, ahir zaman peygamberi. O çıktığı zaman onunla beraber olacağız. Onunla beraber putperestliğin kökünü kazıyacağız deyip de Medine'nin putperestlerini tehdit etmiyor muydunuz? İşte o peygamber çıktı. Neden tabi olmadınız? Putperestler tabi oldular da siz neden tabi olmadınız? Putlara tapanlar Hazreti Muhammed'e inandı da siz güya ehli kitapsınız. Güya sizin kitabınızda peygamberlerin sıfatları var. Güya ahiret anlayışınız var. Güya peygamberliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Güya her zaman peygamberini sizin kitabınız size haber vermiş. Neden kabul etmiyorsunuz? Kur'an size haber verdi ve sizi ikaz etti. Ve la tekun evvela kafirin bih dedi. Kafirlerin ilki siz olmayın. Putperestler bile iman ediyor da siz mi inkar edeceksiniz? Nasıl ehli kitapsınız? Bu nasıl ehli kitap olmaktır? Kur'an'ın onlara ehli kitap demesi ellerinde bir kitap olmasından kaynaklanıyor. Kur'an'ın onlara ehli kitap demesi onlar kendilerini ehli kitap diye isimlendirmiş olmalarından kaynaklanıyor. Elbette ki bir isim lazım. Başka ne desin Kur'an? Bu onların ellerindeki kitabın, şimdiki kitabın içinde yalanların, dolanların bol miktarda olduğu, Allah'a ve peygamberlere iftira dolu olan o kitabın Allah'ın kitabı olduğunu göstermez. O kitabın içerisinde Allah'tan gelen bir takım vahiyler olabilir ama kitabın tamamının Allah'ın kitabı olarak görünmesi asla caiz olamaz. Bir kere bir sözün kelamullah olarak kabul edilebilmesi için mütevatiren gelmesi lazımdır. Naklinin mütevatir seviyesinde olması lazımdır. Bir kere Tevrat'ın ve İncil'in nakli mütevatir seviyesinde olmamıştır ki Hazreti Musa'dan asırlar sonra yazıldı Tevrat. Uzeyr Aleyhisselam zamanında Uzeyr tarafından yazıldı. Yaklaşık olarak 7 asır sonra, 8 asır sonra yazıldı. Nasıl olur? Hiçbir ravi yok. Arada bir ravi de olmadığı halde. Mütevatiren gelmediği belli. İsa'dan sonra yüzlerce İncil yazıldı. Hiçbiri İsa zamanında yazılmamıştı. En erken yazılan bile miladi 70-80 yıllarında yazıldı. İsa'dan onlarca sene sonra yazıldı. 70-80 sene sonra Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri 70, 80, 90, 100, 110 senelerinde yazıldı. Her birisi bir tarihten ve İsa'dan çok sonraları. Bunları Allah'ın kelamı olarak görmek mümkün mü? Zaten İncil'lerde Allah konuşmuyor, İsa konuşuyor. İsa'nın hayatını anlatıyor. Kelamullah olarak görmek mümkün müdür? İşte size şimdi Allah Azze ve Celle yeniden toplanasınız diye, yeniden sırat-ı müstakime giresiniz diye size merhamet ediyor, Hazreti Muhammed'i gönderiyor. Asa Rabbukum en yerhamekum. İkinci fitnenizden sonra da umulur ki Rabbiniz size merhamet edecek. Size Hazreti Muhammed'i gönderecek. Ve in uttum udne. Eğer yine de eski günlerinize dönecek olursanız, eskisi gibi yine zulmetmeye devam edecek olursanız, size güç kuvvet verirsek, yeniden zulmetmeye başlarsanız, şu anda olduğu gibi, şu anda olduğu gibi Allah Azze ve Celle her ne kadar layık oldukları için değilse de çalıştıklarından dolayı Allah adaletinin gereği olarak büyük planlar yaptıklarından, çok paralar harcadıklarından, çok gayret ettiklerinden ötürü onlara Filistin'de zalimce de olsa, haksızca da olsa, gayri meşruca da olsa bir devlet kurmayı nasip etti. Ve in uttum udne, eğer dönecek olursanız eski hayatınıza, udne, biz de eskisi gibi ceza vermeye döneriz. İşte o zaman Hazreti İsa'yı göndeririz. İsa aleyhisselam o yaptıklarınızın hesabını size soracak. Gerek bugün yeryüzündeki İslami hareketlerin varlığı, dünyanın her tarafında olan hareketlenmeler, kıpırdanmalar, her tarafta var olan intifada hareketleri, her tarafta kurulan cemaatler, yapılan faaliyetler, bazı yerlerde yapılan devrimler gösterdiği gibi aynı zamanda şu anki mevcut siyasi konjüktür dikkatle incelendiğinde de görülecektir ki her ne kadar şu anda Müslümanlar zayıf gibi görülüyorlarsa da hakikatte bütün hareketlilik bizim dünyamızda gerçekleşmektedir. Dünyanın en hareketli bölgesi Müslümanların olduğu bölgedir. Dünyanın en hareketli bölgesi peygamberler deposu olan Orta Doğu bölgesidir. Dünyanın en hareketlileri yine de Müslümanlardır. Ve yine de durum gösteriyor ki 3 asır sonra da olsa Ashab-ı Kehf'in uyanması gibi uyanıyor Müslümanlar. Dolayısıyla hem durumlar onu gösteriyor, gerçekler onu gösteriyor, yeniden bir uyanışın geldiğini gösteriyor. Hem de sahih hadislerde, Buhari Müslim gibi önemli kaynaklarda geçen Hazreti İsa ile ilgili hadislerde de ifade olunuyor ki İsa aleyhisselam kıyamete yakın olarak gönderilecek. Ve işte o zaman Deccal'i öldürecek. Deccal Yahudilerden. Ve Yahudiler de öldürülecek. Lod'un doğu kapısında Deccal'i tutacak ve öldürecek. Lod'un doğu kapısı dediği bugünkü İsrail'in Tel Aviv hava alanı civarına düşmektedir. Orada Deccal'i tutup öldürecek. Orada savaş olacak. İsrail oğulları orada belalarını bulacaklar. Hem dünyanın gidişatı onu gösteriyor zaten. İn uttum diyor Kur'an. Eğer eskisine dönecek olursanız şu andaki halleri gibi söyler misiniz? Eski hallerine dönmediler mi? Allah Azze ve Celle onlara çalıştıklarının karşılığı olarak çok çalıştılar, çok planlar yaptılar, çok paralar harcadılar. Osmanlı'yı yıkabilmek için, Abdülhamid'i devirebilmek için, İsrail'i kurabilmek için çok altınlar harcadılar. Allah adalet sahibi olduğundan onlara verdi devleti. Ama buyurdu ki in uttum, eskisi gibi gene zulmetmeye, gene şirke düşmeye devam edecek olursanız, gene günahlara batacak olursanız, gene zalimlik yapacak olursanız udne, biz de geri döneceğiz, size azap vermeye yeniden başlayacağız. Hem Müslümanların eliyle hem de İsa aleyhisselam geldiğinde o büyük komutanın emriyle. Ve cealne cehenneme lil kafirin hasira. Biz o cehennemi kafirler için bir zindan kılmışız. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hi akvam. Bu Kur'an işte insanları, bütün kavimleri bütün insanlar hidayete eriştirmektedir. Bu Kur'an bu şekilde Allah'ın bir rahmetidir. Allah size rahmet eder demişti ya hani. Umulur ki Rabbul Alemin size merhamet eder. İşte o merhamet nerede diye merak edecek olursanız. İşte Kur'an Allah'ın rahmetidir. İşte Kur'an size gönderildi. Ve siz eğer o Kur'an'a tabi olacak olursanız o zaman yeryüzünden insanca bir medeniyet kuracak ve o günahlardan da kurtulacaksınız. Aksi halde o günahlara yeniden döneceksiniz. Azgınlaşacaksınız. Çünkü insanın elinde güç olduğu zaman azgınlaşmaması çok zordur. Aslında sabır güçlü insanlara lazımdır. Her ne kadar sabır fakir fukaraya, zayıflara, acizlere lazım gibi görünüyorsa da hakikatte onların sabretmesinden çok zenginlerin, güçlülerin, kudret sahiplerinin sabretmesi daha zordur. İşte İsrailoğulları bugün güçlendikçe sabır gösteremiyorlar. Amerika güçlendiği zaman sabredemiyor bakınız. Zulmetmeden duramıyor bakın. Dünyanın en büyük terörizmini yapıyor. Dünyanın en büyük yalancılığını yapıyor. Yalan söyleyip azgın bir kelt gibi sağa sola saldırıyor. Neden? Çünkü güçlü. Güçlü olduğunuz zaman kendinizi zapturap altına alabilmeniz zordur. Nefsine hakim olamayan insanların güçlü olması çok tehlikelidir. O yüzden nefsini zapt etmeyi öğrenmiş kimselerin elinde olmalıdır dünya. Dünyanın idaresi nefsini terbiye etmiş kimselerin elinde olmalı. Nefsini terbiye etmemiş olanların eline geçerse onlar azgınlaştıkça azgınlaşırlar. Firavun olup da sabretmek çok zordur. Güçlü olup da sabretmek zordur. Ama fakir insan zaten sabretmek zorunda olduğu için sabreder. O yüzden Kur'an-ı Kerim insanların nefislerinin terbiye etmekle ilgilendi. Nefisler terbiye edildiği zaman nefsi terbiye edilmiş insanlar eğer güç ve kuvvet sahibi olurlar, yükselirler, iktidara gelecek olurlarsa o zaman azgınlaşmazlar. O zaman bir diktatör kesilmezler. O zaman Allah'ın dediği değil, benim dediğim olacak demezler. Nefsini terbiye etmeden güçlenenler yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlarlar. İn hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. İşte bu Kur'an en doğruya sırat-ı müstakime götürür, iletir insanları. Hidayet kaynağıdır. Rüşte eriştirir insanları. Cin suresinde buyurulduğu gibi cinler Kur'an işittikleri zaman Efendimiz sabah namazı kıldırırken Kur'an ondan işitmişlerdi de o zaman demişlerdi semi'ne Kur'anen acebe yehdi ile rüşt. Acayip bir Kur'an işittik dediler. Harika bir Kur'an manasında yani. Bu cinlerin mükemmel Arapça bildiklerini gösteriyor. O bölgenin cinleri, onlar mükemmel seviyede Arapça biliyor, belagatı, fesahatı anlıyorlardı. O yüzden öyle dediler, semiyle Kur'anen acaba acayip bir Kur'an işittik dediler. Yehdiler rüşt, insanları rüşte ulaştırıyor, insanları olgunlaştırıyor, insanlara medeniyetin yolunu gösterecek. Bu Kur'an'a tabi olacak olurlarsa medeni olacaklar. İnsanları olgunlaştıracak. Öyle bir Kur'an işittik dediler. İşte Kur'an burada aynı şeyi söylüyor. İn hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. En doğru yola, en mustakim olan yola, en kuvvetli yola, en çok ihtiyacınız olan yola sizi iletir. Ve yubeşşirul mu'minine lezine ya'melune salihat. اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا Ve müminleri de müjdeler. Salih amel işleyen müminleri müjdeler onlara bir ecir kebirden bahseder. Onlar bununla büyük ücretle, büyük ecirle, büyük mükafatla onları müjdeler. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ama ahirete inanmayanlara gelince onlara da azab-ı elimi vaat eder. Onlara azab-ı elimi hazırlamışız. Biz onları bununla tehdit ediyoruz. Müminlere gelince ama yalnız mümin olmak yetmiyor. Onlar aynı zamanda salih amel işlerler. Salih amel işleyen müminlere gelince onlara da onlara cennetler vaat edilirken ahirete inanmayanlara gelince işte onlar için ise azab-ı elim vardır. Çünkü ahirete inanmayan insan zaten hayırlı ameller işlemeyecektir. Ahiret anlayışı insanı salih amele sevk eder. Ahirete inanmayan adam neden fırsatını bulduğuna rüşvet almasın ki? Ahirete inanmayan adam neden fırsatını bulduğunda namussuzluk yapmasın ki? Ahirete inanmayan adam neden fırsat bulduğunda herhangi bir yolla zengin olmasın ki? Zulmetmesin ki? Ahirete inanmayan adam neden her türlü nefsi arzularını tatmin etmesin ki? Neden insanlara zulmetmesin ki? Madem ahiret yok, o halde hesap yok. Hesap yoksa o halde madem ki herkesin yaptığı yanına kalıyor, o halde neden ya herkes istediği gibi yaşamasın ki? Neden insanlara zulmetmesin ki? Neden kötülük yapmasın ki? Onu frenleyecek olan nedir? Sizin yapma etme demeniz onu frenleyebilir mi? İnsan ol demeniz onu frenleyebilir mi? Ahiret anlayışı olmadan frenlenebilir mi insan? Nefsini terbiye edebilir mi insan? Allah anlayışı olmadan, ahiret anlayışı olmadan, Allah beni görüyor anlayışını ona kazandırmadan, Allah beni işitiyor anlayışını, Allah her şeyden haberdardır anlayışını ona kazandırmadan, her şey yazılıyor anlayışını ona kazandırmadan onu insan yapmanız mümkün mü? Allah Azze ve Celle o yüzden ahiret meselesi üzerinde Kur'an'da sık sık durmaktadır. Bu şekilde İsrailoğullarının geleceği hakkında Kur'an-ı Kerim bize bilgi vermiş oluyor. Ama aynı zamanda ümmet-i Muhammed'i ikaz ediyor Allah Azze ve Celle. Sizin de başınıza aynı şeyler gelir. İsrailoğullarının başına gelenler neden geldiyse sizin de başınıza aynı şey gelir. Onların başına gelir de sizin başınıza gelmez zannetmeyin. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda gelmedi mi başımıza? İşte dünya sevgisi kalbimizi dop dolu, dünya sevgisiyle kalbimiz dop dolu olduğunda Birinci Dünya Savaşı'nı da kaybetmedik mi? Neden? Hikmeti neydi? Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemizin hikmeti neydi? Batılılaşmak istiyorduk. Batının kültürüne meyletmeye başlamıştık. Allah Azze ve Celle Birinci Dünya Savaşı'yla bunun önünü kesmek istedi. Hakikatte bu bir rahmet idi. Onun lütfu da hoş, kahrı da hoş. Cezamızı verdi bir taraftan, bütün günahımız ahirete kalmasın diye bu ümmetin cezasını bu dünyada verdi. Bütün günahımız ahirete kalmasın diye. Bu bir kefaret idi aslında. Birinci Dünya Savaşı ve ondan sonraki gelişmeler ve ondan evvelki gelişmeler son 2-3 asırdan beri kefaret-i zunub olarak kefaret ödüyoruz. Günahlarımızın kefaretini ödüyoruz. Batılı olmak istiyorduk. Allah Azze ve Celle bizi batının eliyle tokatladı. Siz batılı mı olmak istiyorsunuz? İşte buyurun dedi. Batı işte budur. Allah Azze ve Celle bu ümmeti ayağa kaldıracak olan bir neslin o neslin arasından çıkmadığını görünce tazelemek istedi. Budadı kendi ağacını. Budadı Allah Azze ve Celle. Ve işte o budamadan sonra dünyanın her tarafında İslami hareketler zuhur etmeye başladı. Parçaladı Allah. Siz dedi, siz emirlerimi yapmadınız. Ben hem dine önem vermenizi hem de bilime önem vermenizi istemiştim. Ben size emretmiştim. Cihat için atlar hazırlayacaktınız. Bilime önem verecektiniz. Güçlü olacaktınız. Ama siz bu ayetin gereğini yapmadınız. Ayetin tokadını yiyeceksiniz. Madem cihat için at hazırlamadınız, madem cihat için hazırlık yapmadınız, madem dünya perest oldunuz, tokadı yiyeceksiniz. Ayetin tokadını yiyeceksiniz. Dünya perestler ne dünyayı elde edebilirler ne de ahireti. Allah'ın kanunudur bu. Siz ahireti istediğiniz zaman Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Allah size ahireti de verecek, dünyayı da. Ama siz dünyayı isteyecek olursanız, Uhud Savaşı'nın sonunda olduğu gibi, Allah size ahireti de vermez, dünyayı da. Tövbe ederseniz, yeniden yola girerseniz, Allah Azze ve Celle günahlarınızı bağışlar ve yeniden size güç kuvvet verir. İsrailoğullarına bile veren Allah, birinci tokadı yedikten sonra yeniden kendilerine geldiler, yeniden kitaplarına döndüler, yeniden dinlerine döndüler. Allah Azze ve Celle onlara yeniden güç kuvvet verdi. O kadar asi bir millettiler ama madem tövbe ettiniz dedi Allah, onlara yeniden güç kuvvet verdi. Onlara veren Allah bu ümmete vermez mi? Onlara verdiyse bu ümmete de verir. Bu ümmet de tövbe istiğfar etmeli. Bu ümmet ya Rabbi demeli, dünyaya dalmıştık, artık dünyayı değil ahireti isteyeceğiz. Ya Rabbi dünya perest olduk, artık ahireti isteyeceğiz. Ahireti tercih edeceğiz. Her şeyin önüne davamızı koyacağız. Her şeyin önüne, maddi menfaatlerimizin önüne, şahsi menfaatlerimizin önüne, her şeyimizin önüne davamızı koyacağız. Yeniden döneceğiz dinimize. Yeniden döneceğiz kendi medeniyetimize. Yeniden döneceğiz kendi kültürümüze. Bu ümmet bunu söylesin. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'nin nasıl yardım ettiğini göreceksiniz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi bize yardımını esirgeme. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.